Herkese selamlar. Sıfırdan Global'in bu bölümünde Jotform'dan Ecem Keskin'le beraberiz. Kendisiyle Jotform'un birkaç ay önce duyurduğu yeni branding sürecini konuşacağız. Öncelikle hoş geldin Ecem.
Hoş bulduk Çağrı. Teşekkür ederim davetin için.
Ben teşekkür ederim kabul ettiğin için. İstersen biraz seni tanıyarak başlayabiliriz. Ecem Keskin kimdir? Şimdiye kadar neler yapmıştır?
Ben Bilkent Grafik Tasarım mezunuyum. İlk iş tecrübem de mobil uygulama geliştiren bir firmada tasarımcı olarak çalışmaktı. Aslında böyle yaklaşık 10 yıl falan oluyor. Hatta 10 yılı geçiyor. 10 yıl önce. Böyle daha sektör çok gelişmemiş. Ne yapacağımdan çok emin değilim. Herkes ajanslara giriyor. Ben de böyle bir mobil firma var ama bakalım nasıl şeyler yapılıyor falan diye kendimi böyle aslında biraz daha teknoloji alanına atmış bulundum. Benim için çok iyi bir deneyim oldu. Daha sonrasında Jotform'da ben tanıştım. Yaklaşık 7 yıldır Jotform'dayım. Buradaki deneyimim de aslında farklı alanlarda farklı şeyler deneme fırsatı buldum. İlk başta bir product takımında designer olarak çalışmaya başladım. Şu anda da büyüdük. Şimdi artık bütün designerların bağlı olduğu bir design takımımız var. Bu şekilde devam ediyor aslında kariyerim.
Sen de bu ekibin başındasın şu an sen değil mi? Head of
Aynen,
Design gibi
tasarım
bir rolün var.
ekibinin başındayım şu anda.
Anladım, anladım, süper. Biraz belki şeyden konuşabiliriz. Hani siz tasarım ekibi olarak nasıl bir çalışma prensibiniz var? Hani sanırım işte farklı farklı product'lara özel çalışan tasarımcılar var. Sen onların başında mısın? Hani nasıl bir yapılanma var ve hani nasıl mesela yeni bir ürün, yeni bir lansman yaparken nasıl bir süreç ilerliyor? Ki bu aralar çok sık lansman yapıyor Jotform. O yüzden özellikle
Aynen.
sormak istedim.
Aynen. Şöyle yaklaşık 10 tane yanlış saymıyorsam çok kalabalık olduk. Product takımımız var. Aynı zamanda Growth'ta farklı takımlarımız var. Product tarafından bahsetmek gerekirse cross-function takımlar olarak çalışıyoruz zaten senin de bahsettiğin gibi. Designerlar olarak biz de işte haftada bir gün Design Review adını verdiğimiz bir sistemimiz var. Aslında orada product takımının başındaki orada çalışan designer o product için gerekli olan fikirleri hayata geçiriyor ve biz de bunlar üzerine tartışıyoruz. Haftada bir buluşmaya çalışıyoruz. En iyi fayda sağladığını düşündüğümüz şeylerden biri bu. Diğer taraftan aslında bu productlar tasarlanmaya başlanmadan önce şöyle bir ilerleyişimiz var. Bütün designerların katkı sağlayabileceği design week adını verdiğimiz bir hafta düzenliyoruz. Bu haftada işte bizim ufak bir statement'ımız oluyor aslında. İşte biz şöyle bir ürün hayal ediyoruz diye designer'lara bir scope belirliyoruz. O scope büyütülebilir, daraltılabilir. Onları tamamen designer'lara bırakıyoruz. O bir haftanın sonunda da yaklaşık işte 7-8 tane farklı ürün tasarımı ortaya çıkmış, farklı bakış açısı ortaya çıkmış oluyor. Bu bakış açılarını da değerlendirdikten sonra bunu yapacak product ekibine biz aslında şöyle bir şey demeye çalışıyoruz. Biz işte şu tasarım bakış açısını beğendik, şundan şunu beğendik, bundan bunu beğendik. Yani bu beğendikler de aslında bir öngörü. Çünkü daha sıfır noktasındayken tabii elimizde bazen bu design week'lere girerken data oluyor. Bazen user experience ekibinin getirdiği başka doneler oluyor ama bunlar olmasa da bir bakış açısıyla başlıyoruz. Daha sonrasında bunu o product'ın içindeki designer sahipleniyor ve adım adım geliştiriyor aslında. En böyle basic çalışma prensibimiz bu. Bir yandan da işte kendi aramızda da olabildiğince haberleşmeye çalışıyoruz. Biraz cross-function takımlarda ayrı designer olarak çalışmak challenging olabiliyor bazı zamanlarda. En büyük şey, zorlandığımız şeylerden biri bazen bu oluyor. Çünkü birden fazla, sen de bahsettin, product launch ediliyor ard arda. Odakların işte şu an mesela Apps'i launch ettik bu hafta. Herkes mesela Apps'e baktı. O anlamda bazen zorlanabiliyoruz cross function'larda ama design ekibi olarak çok kalabalıklaştık. Ben geldiğimde 3 kişiydik. Şu an 20 küsur kişi olduk. O yüzden ona göre de challenge'lar aslında her gün değişiyor. Ama güzel platformda designer olarak çalışmak.
Süper. Şeyi merak ediyorum yani bu design week'ler ne sıklıkla oluyor? Mesela her bir lansman için mi buluşuluyor o design week'te yoksa hani belli bir periyotla mı buluşuluyor? Orada hani nasıl bir sıklık oluyor?
Aslında belli bir periyoda oturtmaya çalışıyoruz ama genelde daha bizim burada bütün designerların farklı bir bakış açısını görmeye ihtiyacımız var dediğimiz noktalar oluyor. Orada bazen haftaya design week yapalım ve bu sorunu hızlıca çözelim dediğimiz noktalar da oluyor. Bu design week'in işte avantajı o designer'ı tamamen o konuya odaklama şansımız var. Çünkü diğer türlü işte hep beraber üzerine tartışıyoruz ama işte biraz daha zaman olduğu zaman yaratıcılık da artıyor diye düşünüyorum. O yüzden böyle çok kesin işte 2 ayda bir yapıyoruz gibi bir periyoda henüz oturtmadık ama bu her topik için geçerli olabiliyor. İlla product için değil aslında. İşte bir reklam yapacağız. bu reklam nasıl bir şey olmalı? İşte şöyle bir şey olmalı. O zaman hani daha iyisi kesin çıkar. Hadi design make yapalım. Ve aslında bu daha iyisinin çıktığını gördükçe de daha fazla alanda design make yapmaya başladık aslına bakarsan. Hani ilk başta sadece product üzerine gidiyordu. Ama product takımından birinin marketing takımının yaptığı işe fayda sağlaması ya da işte growth takımından illüstrasyonla uğraşan birinin product'a fayda sağlaması gibi şeyleri gördükçe biraz daha hep beraber herkesin dahil olduğu design make'lerde düzenlemeye çalışıyoruz aslında. Topik o yüzden çok değişken. Süreç de çok değişken. Bazen 2-3 hafta üst üste yaptığımız bile oluyor doğru çözümü bulduğumuza emin olana kadar.
Anladım. O zaman aslında yani sadece siz ürün değil, atıyorum belki bazen pazarlama ya da işte farklı alanlara, marketing ya da farklı alanlara da aslında hizmet verip hizmet edebiliyorsunuz. Yani orada bir tasarıma yönelik bir ihtiyaç varsa, bir dizayn ihtiyacı varsa oraya da hani bir işte bir araya gelelim, bir design week yapalım ya da işte belli başlı birkaç designer buraya eğilsin gibi hani böyle farklı yapılanmanız da olabiliyor.
Aynen, aynen. Sadece ürün
aslında, değil. Aynen. Aslında yani sen mesela reklamdan bahsettin. Bu da biraz şeye doğru geliyor aslında. Konuşmamızın asıl konusu olan rebranding süreci. Yani bu yeniden markanın, marka kimliğinin yenilenme süreci. Orada da hani biraz bahsetmiştim, biraz da Aytekin abi bahsetmişti mesajlaşmamızdan. Hani orada bayağı böyle hani zorlu veya aynı zamanda bayağı öğretici bir süreç olmuş. Hatta başlarda bir herhalde ajansla başlayalım işte denmiş. Sonra o olmayınca biz kendimiz yapalım. Hani orada nasıl bir süreç ilerledi? Hani fikir aşamasından sonra hani ilk fikir atıldıktan sonra nasıl bir yol alındı?
Aslında şöyle bu son süreç yaklaşık zaten bir sene sürdü. Ama böyle geçmişe dönüp baktığımızda biz brandingimizi sürekli değiştirmeye çalıştık. Birkaç denememiz daha olmuştu. O zaman daha küçük bir dizayn ekibiydik. Şöyle bir şey yapmıştık. Zannediyorum ki 4 sene falan olmuştur. 4 sene önce yine biz dedik ki aslında hani biz ürünümüzün her yerini geliştiriyoruz ama brandingimizi hep aynı tutuyoruz. Daha farklı bir yaklaşım sergileyebilir miyiz? Tamamen sıfırdan bir şey düşünsek bu nasıl olurdu diye yola çıkmıştık o zaman da. O zamanki yaklaşımımız biraz daha biz bir şeyler yapalım. Hızlıca bir survey yapmıştık kullanıcılarımıza. Ürünün içini açtık bir saat boyunca. Bütün kullanıcılar yorum yaptı. Sonra biz o yorumları gözden geçirdiğimiz zaman hem kendi içimize sinmedi hem kullanıcıların içine sinmedi. Böyle bir doğru zaman değilmiş gibi düşünüyorum aslında o zamanı. O zaman biz de belki bu yeterli birikime sahip değildik. Daha sonrasında biraz rafa kalktı ama şirkete giren her designer'ın söylediği bir şeydi. Biz acaba logomuzu mu yenilesek? Acaba işte branding'imizi mi yenilesek? O yüzden böyle hep kafamızın bir köşesinde duruyordu. Bu en son çıktığımızda da aslında yine önceki deneyimimizdeki gibi biz bir şeyler deneyeceğiz. Yine içimize sinmeyecek ve yine yapmayacağız diye düşünüyorduk dürüst olmak gerekirse. Bu sefer şöyle bir yaklaşım sergiledik. Hani içeriden acaba biz ürünü çok iyi tanıdığımız için ya da işte burada çok uzun vakit geçirdiğimiz için hani bize yabancı geliyor değiştirmek. O yüzden mi yapamıyoruz diye bir ajansla görüşmeye başladık. O ajansla birkaç ay çalıştıktan sonra Amerika'da bir ajanstı. Birkaç ay çalıştıktan sonra bize 4 ya da 5 tane farklı branding sunumu yaptı. O branding sunumlarından sonra aslında yine bir şey içimize sinmedi. Sonra dedik ki madem biz bu olaya odaklandık, kendi designerlarımızı alalım. Ajansla da halledemiyorsak bir daha deneyelim. Daha da halledemiyorsak bakalım ne olacak. Yani önümüzdeki yıllara tekrar sarkıtalım gibi bir ortam vardı aslında. Daha sonrasında bütün bu designerların girdiği bir design week yaptık. Tamamen skop özgür. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz sıfırdan. JotForm'u yeniden tasarlamak üzerine. Bu süreç sırasında yaklaşık yani 2 ya da 3 kere tekrar ettik bunu. Biraz tabii grup azalarak devam etti diğer işlerinde yürüyebilmesi için. Bütün designerları tutmadık içeride ama grubu küçülterek devam ettik. 3-4 hafta aslında nasıl bir şey olması gerektiği hakkında sadece tartıştık. Bir yandan user research ekibi kullanıcıların aslında bizim ürünümüzü nasıl algıladığını anlamaya çalıştık. Çünkü bizim bir algımız var platformla alakalı ama kullanıcıların nasıl algıladığını bilmeden oraya varmamız çok zordu. Hem bizim içimize hem onların içine sinecek bir şey. Zaten biraz da brandingde kendi içine sindirmesi daha zor. O kadar uzun zamandır baktığın bir şey senin için. Çünkü hani kullanıcı için biraz daha farklı belki ama daha sonrasında biraz farklı şeyler de denedik. Farklı yaklaşımlar da denedik. En son geldiğimiz noktada kalemi tutma konusunda bir karar verdik. En zorlandığımız şeylerden biri buydu aslında. Kalemi terk etmek. Çünkü bizim için hem ismen, işte JotForm, o şey, hızlı hareket aslında karalama. O bağlandığımız bir şeydi ve biz onu nasıl modernleştirebiliriz diye karar verdikten sonra aslında işler biraz daha rayına oturdu. Çünkü ilk başta bir sürü işte forma odaklanma gibi şeyler vardı. o kullanım kolaylığına odaklanma, yani bir sürü çeşidimiz vardı. Hepsi aslında güzel temsil edebilirdi. Ama o aidiyeti hem kendi gözümüzde hem kullanıcılarımızın gözünde korumak istedik. Hani en benim de içime sinen kararlardan biri aslında bu. Çünkü görsel olarak bir başarı getirebilirdi. İşte dediğim gibi o 100 branding'in içinde hangisine ilerlesek ben çok güzel bir iş çıkaracağımıza emindim. Ama anlamsal olarak bizi temsil eden şey aslında o 4-5 haftalık sürecin sonunda tamam kalem olmalı, o şekilde devam etmeliyiz dediğimiz karar aslına bakarsan.
Evet, güzel. Yani aslında evet, mesela form odaklanmak olabilir. Şimdi platform bayağı farklı alanlara geçiyor. İşte workflow'lar olsun, işte böyle minik app tarzı kullanımlar olsun. Hani farklı farklı use case'lere de aslında ulaşıyor. Bir de bir yandan da enterprise'a da açıldı. Hani birkaç senedir hani kurumsal firmalara da ulaşıyor. Hani ona rağmen kalemi tutuyor olmak aslında yani şey, o en başından adından da gelen JotForm. Aslında Jot zaten şey, hemen böyle hızlıca bir şeyler yazı vereyim gibi bir anlamı var. JotForm da aslında hani en büyük şeylerinden biri o. Hani kullanıcıya sağladığı değerlerden biri o. Hızlıca bir form yapabiliyorsun, işte ödeme alabiliyorsun, birçok şeyi hızlıca yapabiliyorsun. Hani o açıdan kalması güzel olmuş bence de.
Bir de mesela...
Peki F neden küçüldü? Ben onu merak ediyorum.
Ha tamam, bak unutmuştum ben onu. Artık alıştım F'nin küçük olmasına. Şöyle, aslında biz hem böyle sosyal medyada hem kendi forumlarımızda hem kullanıcılarla iletişime geçtiğimiz alanlarda şunu gözlemliyorduk. Biz JustForm'un F'sini büyük yazıyoruz ama kullanıcılar bunu hiçbir zaman büyük yazmıyor. Dolayısıyla aslında biz şöyle dedik, yani hani biz product'ta bir sürü şeyi fixliyoruz. Usability problemini düzeltiyoruz. Branding'de de bu adımı atacaksak aslında, yani orada çok küçük bir şey belki ama insanların yanlış yazdığını hissettiren bir şey. Yani JustForm diye yazıyorsun ama işte o F'si büyük. Mesela bende de şey olmuştu. JustForm'un şeyi büyük olduğu için işte her girdiğim üründe eğer iki kelime varsa acaba büyük mü falan, mesleki bir hastalar gerçekten. Evet. Her şeyin ikinci kelimesi büyük diye. Onu düzeltmek istedik aslında. Bir de Jot ve Form yerine JotForm'u tekil bir marka haline getirmek için de iyi bir yaklaşım oldu. Hani iki kelime değil, tek bir kelime altında toplama. Hem de kullanıcılarla gerçekten aynı noktada buluşmak için aldığımız bir adım aslında.
Bir adım. Evet, yani mesela JotForm bir de çok uzun bir kelime değil. Mesela benim çalıştığım şirketin adı Citizen Shipper. Birlikte yazılıyor. C ve S, hani büyük harf. Şimdi onu S'yi küçültsek bayağı Citizen Shipper, yani inanılmaz uzun bir kelime zaten.
Evet.
Ama mesela JotForm'da F'yi küçük yapmak aslında çok kolay. Çünkü yani zaten hep topu 7 harf toplamda. O açıdan güzel. Bir de bizde şey de oluyor. Citizen'la Shipper'ı ayrı yazıyorlar falan. Hani ama JotForm'da Jot'la Form'u ayrı yazan yoktur yani tahminimce. Aynen. O yüzden sadece F'yi küçültmek işi görmüştür diye tahmin ediyorum.
Aynen, F'yi küçülttük. Bir de yani bu branding'de aslında statik bir logodan vazgeçme kararı aldık. Aslında daha önceki logoyu hatırlarsan böyle daha illüstrasyona benzer. Evet. Çok realistik bir kalem vardı. Bir de o yuvarlağın içine hapisti. O da bizi çok rahatsız ediyordu. Aslında böyle biraz onu özgürleştirmek istedik. Bir de böyle hareket edebilecek, şekil değiştirebilecek. Hani işte mesela workflow dedin, form dedik. Hani farklı aslında bir sürü temsil edebilecek şey var aslında JotForm şu anda ama. Evet. Bu öyle bir logo tasarlayalım ki hareket edebilsin, şekil değiştirebilirsin. Workflow olacaksa işte workflow gibi bir diyagrama dönüşsün. Başka bir şey olacaksa şey olsun falan diye. Aslında böyle o anlamda da bizi dizayn yaparken çok eğlendiren bir iş oldu. Hani çünkü kopuk parçalarla istediğimiz her şeyi yapabildik. Çok özgür bir alanımız oldu. Eğlendik bayağı yani süreçte. Evet. Aslında.
Aynen, o kopuk parçalar hatta böyle sanırım tanıtım videosunda böyle hareket ediyordu, oynuyordu falan.
Aynen. Hani ilk anlam güzel. İlk anlam şeydi zaten. İşte aslında bu yan durduğunda bir form. 3 tane question var. O her bir renk çeşitliliği temsil ediyor bizim gözümüzde. Hem JotForm'un hem kullanım use case'lerimizin. Onun o kalemden gelen ya da işte formdan gelen, kimi kullanıcı için approval'dan gelen, artık neyse o kaynağı ama bütün diğer ürünlere eşit bir şekilde akabilmesi, hareket edebilmesi fikri vardı. Onu tanıtımda da kullandık zaten.
Evet, mesela şu an senin yazdığın blog yazısına bakıyorum. Orada işte forms, inbox, tables, hep renkler aynı, öğeler birbirine benziyor. Approvals, hani güzel. Mesela apps çıktı şimdi. Aynen. Orada yine sizin ana renkler var. İşte mavi, turuncu, bir de sarı gibi. Hani onu da sürekli kullanmak aslında güzel yani şey. Aynen. Bayağı bir bütünlük sağlıyor şu an ben böyle baktığımda. Yani mesela JotForm logosunu bildiğim için bunları direkt JotForm'a ait olduğunu hissettiriyor hakikaten yani. İçindeki ürünlerde bunu hissettiriyor gerçekten. Peki bunun bir de duyuru süreci oldu. Orada da dahil olduğunuz bildiğim kadarıyla. Hani mesela işte sadece online değil offline tarafta da duyurular oldu, reklamlar oldu. Mesela
evet,
işte
San Francisco.
Aynen, San Francisco'da, sanırım New York'ta da işte Amerika'nın belli başlı böyle teknoloji hub'larında, böyle büyük şehirlerinde hani billboardlara, işte ne bileyim otobüs duraklarına falan reklamlar kondu. Hani orada nasıl bir süreç ilerledi? Orada da yine sanırım kendiniz tasarladığınız reklamları o ve onları hani yaydınız. Hani orada duyuru kısmı nasıl yürüdü sizin için? Yani siz de işin içindeydiniz çünkü, o yüzden sormak istiyorum.
Aslında orada atladığım branding ile ilgili büyük bir şey de işte Powerful Forms Gerit'ten aslında kendi kullanıcılarla iletişime geçtiğimiz dilimizi de biraz değiştirdik. Hani biz artık iş bitirici, işlerini hızlıca halledebileceğin, sana güçlü formlar sunuyoruz. Yani biz o yüzden branding'i anons ederken bu basılı medya tarafında şuna karar verdik. Çok fazla jat formu anlatmaya çalışmayalım. Biz yeni logomuzu gösterelim ve yeni sloganımızı gösterelim. İnsanlar jat form neyi bitirmeye yardımcı oluyor diye biraz merak etsin istedik. Çünkü ilk billboardumuzdu. Biz orada kendimizi çok fazla açıklamaya çalışsaydık bu kadar iyi reaksiyon alabileceğimizi düşünmüyorum. Evet. O yüzden ama şey anlamında heyecanlandırdı, yani kendimizi böyle kocaman binaların dışında görmek heyecanlandırdı. O yüzden bundan sonra da zannediyorum ki böyle arada bir çılgınlıklar yapılır.
Evet, gerçekten.
En sade şeydi yani, çok fazla komplikeleştirmedik. Zaten bir insanların geçerken bakma süresi vesaire gibi böyle çok matematiksel düşündük aslına bakarsan. O yüzden hani bizi en çok temsil eden logomuz, sloganımız biz buyuz. Bakın görün buydu aslında çok. Ama heyecanlıydı yani. Bütün resimlerine tek tek baktık.
Aynen. Aa, şeyi merak ediyorum. Mesela ne kadar bir bütçe harcandı ve sonrasında böyle bir şey oldu mu? Bir şekilde bir ilgi oluştu mu? Mesela yeni müşterilerde böyle bir artış oldu mu? Çünkü hani offline'da genelde hani ölçümlemek de çok kolay değil ama orada nasıl bir dönüş aldınız?
Açıkçası Çağrı, o konuyla ilgili çok bir fikrim yok. Biraz daha sosyal medya üzerinden kendim gözlemlerimle konuşacak olursam iyi tepkiler aldık. Kullanan insanların bir kere gördüğündeki tepkileri vardı. Hani jatform biliyorum ve işte şu an yürüdüğüm sokakta jatform var diye. Hani insanların o tarz tepkileri oldu. Ama hani bütçe ve şey konusunda sonraki dediğin gibi yani zaten araştırması zor bir şey. Biraz daha uzun vadede ve tek, yani bizim de kendi aramızda tartıştığımız tek seferde zaten böyle biz basılı medyadan işte şu şekilde bir geri dönüş alıyoruz demek çok kolay değil. O yüzden bunu belli aralıklarla, belli periyotlarla anlamlı şekilde tekrarlamak gerekiyor ki belki o zaman biz de onu ölçüne... Biz şimdi dijitali ölçümlemeyi çok iyi biliyoruz ama öbür tarafı çok bir fikrim yok yani gerçekten. Nasıl bir şey oldu?
Evet. Belki şey ekipleri biliyordur biraz daha.
Aynen.
SEO ekipleri ve da işte paid ads ekipleri. Çünkü mesela Google'da aranma miktarı artmış olabilir platformu falan.
Aynen.
İllaki bir etkisi olmuştur. Ama tabii şey biraz da hani branding meselesi, çünkü ben özellikle şey açısından hani direkt olarak çok müşteri kazandırmamış olabilir bugün ama hani bir o markanın zihne kazınması, aynı zamanda da kurumsal müşteriye de şu an platform yöneldiği için mantıklı geldi bana da yani böyle bir şeyin yapılması. Umarım hani güzel sonuçlar da gelmeye devam eder. Ben peki şeyi biraz da sormak istiyorum. Hani bu süreçte hani neler hissettiniz, nasıl bir deneyim oldu? Çünkü daha önce de denemiştiniz. Hani böyle bir türlü tam karar verilemedi. Hani nasıl zorluklar oldu mesela ve hani böyle nasıl başarılar elde ettiniz? Hani o sırada hani böyle tamam işte bunu yaptık falan gibi, hani nasıl bir sizin için bir hissiyat oluşturdu bu süreç?
Ya konsepti en son haline getirene kadar hep zaten şey diyorduk. Yani biz bir şeyi hayal edelim, yapmak zorunda değiliz. Bir hayal kuralım, bakalım nereye gidecek bu hayal diye. Aslında bayağı kendimizi zorladık. Hani vazgeçeceğimiz noktalara da geldik. Hani bir türlü böyle o kafamızda bir şey var hepimizin ama onu böyle bir oturtamıyorduk. İşte dediğim gibi o yapı, ilk logonun structure oturduktan sonra devamı çok kolay geldi. Bir de şöyle bir şey oldu. Ben şimdi 20 kişiyken platforma girmiştim. Pardon, 20 değil, 11 kişiyken platforma girmiştim. O zaman en son 20 kişiye kadar biz böyle 3 cross function takım, 3 product takım olarak çalışıyorduk ama herkes tek proje üzerinde çalışıyordu. O zaman böyle bir şey, ortam her yerde aynı şey konuşuluyor. Böyle sürekli herkes farklı ürünlerde değil, hep aynı ürün üzerine konuşuyorsun, tartışıyorsun. Çok kendini besleyici bir ortam oluşuyor. Şimdi tabii artık 250 kişi olunca bunu yapmamız çok zor oluyordu. Dolayısıyla branding çok uzun zaman sonra ilk defa bütün takımların, işte neredeyse bütün developerlar girdi, bütün designerlar zaten içindeydi. O yüzden hani ben ruhen de bize çok iyi gelen bir süreç olduğunu düşünüyorum. Çünkü hakikaten zaten şöyle çok küçük, hadi sizlere verelim denebilecek bir şey değil. Çünkü Chatroom çok büyük. Böyle hiç ummadığımız yerlerden, aa böyle bir kullanım vardı, burayı hakikaten nasıl yapacağız falan diye son dakikaya kadar bir sürü şey çıktı aslına bakarsan. Hı hı. En büyük challenge oydu. Yani biz böyle uzun listeler çıkardık. Şunu unutmayalım, bunu da yazalım. İşte şurayı da şöyle improve edelim. Ama son gün o listeye hala bir şeyler eklemeye devam ediyorduk yani. O anlamda Chatroom'un ne kadar kullanım çeşitliliği olduğunu görmüş olduk.
Senin mesela bu ekibin başındaki kişi olarak genel edindiğin izlenim nasıl oldu? Neler hissettin? Neler öğrendin? Bir mesela hani bir ekip lideri olarak sana neler kattı bu süreç? Çünkü hani gerçekten uzun zaman alan bir süreç ve hani kaç yani uzun yıllardır piyasada olan, 13 yıldır piyasada olan bir şirketin hani logosu değişiyor. İlk kez değişiyor sanırım. Hani hakikaten aslında önemli bir konu. Hani orada nasıl bir öğrenim oldu senin için? Özellikle yani bir hem bir tasarımcı gözüyle hem de bir lider gözüyle, ekip lideri gözüyle.
Tasarımcı gözüyle aslında hani böyle bir mesleki tasarımcılar bilirler. Mesleki olarak böyle her noktasını kendin düzenleme, yapma, hani tamamen içine sinme gibi bir şey var. O bende de vardı mesela. Hı hı. Bu süreçte mesela onu kırmayı başardığımı düşünüyorum. Kendi kişisel şeyim bu. Çünkü bir konsept oluşturuyorsun. Benim hakkımdaki bir şeyi takımdan başka birinin çok daha iyi, çok daha güzel bir noktaya getirdikten sonra, yani ben süreç sonunda şunu dedim. Çok güzel ve güçlü bir takım olmuşuz. Çünkü bunun altından başka bir ekibin kalkabileceğini gerçekten düşünmüyorum. Çünkü atladığımız birçok şeyi, işte bir lider olarak gördüğüm şeylerden biri. Zaten içeride bir sürü lider olduğunu gördüm aslına bakarsan. Çünkü herkes burada şöyle bir şey var, ben bunu alıyorum, tamamlıyorum, şuraya koyuyorum. Burada başka bir şey var. Bunu. Onu görmek aslında hem takım olarak işte dediğim gibi birbirimize ait hissediyoruz. Çünkü işte herkes aynı şey için uğraşıyor. Yani çok güzel bir histi gerçekten. Tasarımcı olarak da branding benim en büyük kabusumdu. Yani ajans tecrübem de yok aslına bakarsan. Çok seviyorum ve hayrandım böyle başından sonuna branding yapabilen insanlara. Çünkü gerçekten senin de dediğin gibi 15 yıl aynı kalmış. Yani biraz tabii değişiklikler var ama son benim geldiğimden beri aynı logoya bakıyorum. Ve onu değiştirmek çok riskli. Ve şunu düşünüyorum, yani ben bunu yapacağım. Bu yayınlanacak ve işte ya insanlar sevmezse, ya kullanıcılar nefret ederse. Sonra bunu yani geri döndürme şansın yok. Tamam vazgeçtik. Tabii ki denebilir aslında ama hani onu da yapmak istemiyoruz. Gerçekten içimize sinsin, güzel olsun. Öyle bir geri adım atmak zorunda kalmayalım. O en büyük kabusunu hep beraber takım olarak atlattığımızı düşünüyorum. Çünkü aslında yapılamayacak bir şey yok. Sadece doğru ekip, doğru insanlar, doğru mantalite. Hani bana bunu kanıtladı. O yüzden çok öğretici bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yani kendim asla yapamam dediğim bir şeyi birbirimizi puşlaya puşlaya yaptık.
Süper, süper. Gerçekten sonuç olarak da güzel oldu. Bence de tüm ekibe de yani güzel bir öğrenim süreci olmuştur. Şimdi istersen şeye geçelim. Hızlı soru cevap bölümüne. Hı, burada hani işin biraz daha eğlence kısmı. Hani daha seni böyle yakından tanımak için. Hani aklına gelen ilk cevabı vermen yeterli bizim için. Zaten hani burada bir doğru yanlış diye bir şey yok. Sadece hani biraz daha seni yakından tanımak için. Bunları soracağım. Başlıyorum. Cebinde cep telefonu dışında her zaman neyi taşırsın?
Çakmak.
Çakmak. Peki. Yapay zeka sende umut mu yoksa korkuya mı sebep oluyor?
Korku.
Yarın şu anki işini kaybedecek olsan ne iş yapardın?
Hiçbir şey.
7 yıl boyunca aynı yerde çalışınca.
Başka bir şey hayal edemedim. Müzisyen olmak isterdim ya. Hiç yetenekli değilim ama hayal.
Süper. Tamamdır. Çocukluğundan bu yana yanında tuttuğun bir nesne var mı? Bir oyuncak ya da başka bir şey?
Nesnelerle hiçbir bağım yok. Hiç bağlanmam.
Benim de yok nedense. Ben aslında sevdiğim birçok şey vardı ama kaybolup gittiler. Cep telefonunun yapabilmesini dilediğim bir şey.
Keşke bizi bir yerlere ışınlayabilse. Bilmem. Böyle güzel olabilirdi. Location. Bassak oraya ışınlanır.
Yaklaşıyoruz herhalde ya. WhatsApp görüşmeleri artık şeyle, gözlüklerle falan sanal gerçekliğe doğru gidecek ha, yani. Işınlanamasak da. Güzel. Favori mobil uygulaman tabii ki Chatroom dışında.
Favori mobil uygulamam. Ya ben çok fazla telefon kullanmıyorum ama Instagram diyeyim yani. İçinden çıkamıyorum.
Aynen, birçoğumuz için geçerli. Seni en çok etkileyen kitap?
Beni en çok etkileyen kitap Yer Altından Notlar.
Ha, güzel. Dağınık masa mı, düzenli masa mı?
Dağınık, tamamen çok dağınık.
Ama bir tasarımcı için enteresan yani, seni daha böyle şey mi yapıyor? Nasıl diyeyim? Daha fikir bulma, yaratıcı olma konusunda tetikliyor mu dağınık olmak?
Yani şöyle, ünümü şöyle anlatayım. Eskiden product takımıyla çalışırken kendi masamı dağıttıktan sonra başkalarının masalarını da dağıtırdım. Yani biraz gittiğim kişi, yanında çalıştığım kişinin masasını da dağıtırım. Bilmiyorum, tabii ki düzen biraz konsantrasyonu artırıyor olabilir ama bayağı dağınığım ya. Bakalım, bilmiyorum.
Evet, ben de genelde öyleyim. Her zaman ezberinde olan bir şiir ya da bir edebiyattan bir küçük bir pasaj var mı kitaptan?
Var, Orhan Veli'den.
Nedir?
Okuyacağım mı? Tamam, hadi bakalım.
Yani kısa bir parçasını okuyor musun? Hepsini okuman hani şart değil.
Heyecanlandım. Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce diyeyim kısaca.
Evet, süper. Evet, çok güzel bir şiir. Ben de hatırladım. Buzdolabında her zaman yer alan bir şey.
Süt.
Kariyerinin en utanç verici anı.
Kariyerimin en utanç verici anı. Kariyerimin.
Evet. Yani iş hayatında.
İş hayatımda en utandığım an. Aklıma gelmedi ama sunum yaparken utanıyorum. Bir kere sunum yapamayıp elimdeki sunumu başka birine verip hiç bilmeyen biri benim sunumumu yapmaya çalışmıştı. Hem onun adına hem kendi adıma utanmıştım o sırada ama.
Evet.
Hani sayılır mı bilmiyorum.
Evet, sayılır bence gayet. Kariyerindeki en büyük başarın.
Bu branding olabilir aslında.
Ha, süper. Tam zamanında o zaman seninle konuk almışız.
Evet.
Açık ofis mi, kapalı ofis mi?
Yaptığın işe göre değişir. Ben açık ofisçiyim ama yaptığım proje, yani herkes aynı proje üzerinde çalışıyorsa açık ofis, yoksa...
Anladım. Kendi başınayken kapalıyı daha çok tercih ediyorsun.
Aynen.
Evet. Mesela Jotform'da küçük ekipler için küçük ofisler var. Hani ne tam kapalı ne tam açık, o açıdan mesela benim
aynen
hoşuma gitmişti ofis düzeni. Çünkü full açık olunca hakikaten böyle bir call center uğultusu, hani o olmuyor en azından, o açıdan güzel oluyor. Birkaç sorum daha kaldı. En favori zaman kazanma taktiğim?
Eğlemek oldu. En favori zaman kazanma taktiğim. İşle ilgili bir şey yetişecek, zaman kazanmaya çalışıyorum.
İşle ilgili olabilir, hayatınla ilgili olabilir, genel gündelik zaman, hayatla ilgili olabilir.
Zaman kazanma taktiğim, bilmem. Var mı ya öyle bir taktiğim? Somut örnek bulamadım buna. Kesin yapıyordurumdur bir şeyler ama somutlaştıramadım.
mesela benim aklıma şey geliyor. Ben her zaman yola çıkarken Google Maps'e bakarım. Yol bilsem bile. Çünkü trafik sıkışabiliyor gibi. Hani.
Anladım. Zamanı iyi değerlendirme şeklinde diyorsun. Bir şey, üç şeyi falan bir arada yaparım. Bir şey dinlerim. Bir yandan bir şey izlerim. Bir yandan çalışırım. mesela o bir zaman kazanma sayılır mı bilmiyorum. O yüzden akşamları bana kalıyor gibi geliyor.
Evet, bence sayılır. Mesela ben de genelde yürüyüş yaparken işte podcast dinliyorum ya da işte işle ilgili bir şey dinliyorum. Kitap dinliyorum. Çünkü kitap okuma, hani okumaya zamanım çok yok hakikaten, biliyorum. Bahane belki ama okuyamıyorum yani kitap bu aralar. O yüzden kitap dinliyorum yürürken.
Evet, iyi oluyor ya. Güzel. Fena olmuyor gerçekten.
Aynen, süper. Son sorumda en sevdiğim film.
En sevdiğim film. Yani işte her ruh halinde sevdiğim farklı bir film vardır ama hangi ruh halinden bir film söylesem acaba? Çok uzun zamandır film izlemiyorum herhalde. Şu an aklıma hiçbir film gelmedi.
Evet, seni çok iyi anlıyorum. Biz de Duru doğduğundan beri, çocuğumuz doğduğundan beri pek film izleyemedik o yüzden. Sinema olayı da bitti zaten. Sinemaya da gidemiyorsun.
Valla hiç bir şey söyleyemeyeceğim ama en sevdiğim film Stalker diyeyim ya. Tarkovski Stalker. Aklımda kalan, yani etki. En sevdiğim mi bilmiyorum ama aklımda yer eden bir film.
Anladım. Çok teşekkür ederim Ecem. Kendini bize anlattığın için ve rebranding sürecini anlattığın için. Son kapatmadan önce belki şeyi sorabilirim. Senin hani sormamı isteyebileceğin bir soru var mıydı? Ve üstüne de paylaşmak istediğim hani bir mesaj var mıdır? Tasarımla ilgilenen arkadaşlara bir önerim var mıdır?
Yani şey, böyle çok üst perdeden bir şeyler söylemeyeyim ama aslında çok böyle keskin bir önerim yok. Benim tek şeyim başka insanlardan bir şey öğrenmeye açık olmakla ilgili olabilir. Ben mesela yaptığım işe bağlandığım uzunca bir dönem oldu ve şu an o döneme baktığımda işlerimin o kadar da iyi olmadığını görüyorum uzaktan. Ama ne zaman ki böyle o yaptığım işi kendimden ayırdım. Hani ben bir iş yapıyorum ama yani bir çıktı oluyor. Arkasında durabileceğim yerler için savaşayım. Ama gerçekten daha iyisi var mı diye dinleyeyim olayı. Benim kariyerimdeki, kendim kariyerim için yaptığım en iyi şeylerden biri. Yapması çok zor. Ama gerçekten şeye, mantığa bağlı kalmak lazım. Ben hani hep kafamdan böyle, ya design olayı da çok şey çünkü. Çok güzel bir şey tasarlayabilirsin. Müthiş olabilir. Gelen geçen herkes bakabilir. Ama işte o bakılması için yapılıyorsa doğru bir şey yapmışsın. Kullanılması için mi iyi yapıldı? İşte o zaman belki yanlış bir şey yapmışsın. Olayına gittiği için böyle... Belki Aytekin Bey de zaten sizin önceki konuşmalarınızda bahsetmişti ama impact meter dediğimiz böyle bir şey yapıyoruz. Ben de böyle dizayn konusunda kafamda sürekli o impact meter'ı çalıştırıyorum. Ya hani bu tam çok güzel görünüyor ama biz buna şöyle uğraşacağız. Bu güzel görünen şey şu kadar kullanıcının kafasını karıştırma potansiyeli şey yapıyor. O zaman bu böyle gözükmeli gibi. O şeyi sürekli döndürdükçe aslında daha iyi şeyler çıkıyormuş gibi geliyor işin kalitesi anlamında. Bunu önerebilirim yani.
Evet, evet bence de yani mesela özellikle ben şey açısından da biraz bunu özellikle tasarım alanında çok doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela tasarım yapınca hani böyle bir sanat yaptım ben. Hani bu benim eserim gibi düşününce hani işler karışıyor yani. Çünkü o zaman çok bağlı kalıyorsun yaptığın işe. Dediğin gibi hani onu biraz ayrı düşünmek. Çünkü hani güzel görünüyorla iyi çalışıyor. Hani kolay kullanılıyor. Aynı şey değil her zaman. Yani biraz da amacına bakarak yapmak çok daha önemli.
Ya bir de tasarımın da bilimsel bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Hani bir ya tasarım tabii ki bir sürü alan var ama bizim kendi alanımızda daha spesifik olmak gerekirse. Tamamen ölçümlenebilir bir şey. Yani bir kodun kalitesini bir şekilde ölçümleyebiliriz. 3 tane farklı metodu vardır. En hızlı çalışanı arıyorsan ona göre bakarsın. Ne bileyim. En bug free olması gereken neyse işte. Bence dizaynda da aynı şekilde. Dizaynın da ölçümlenebilir ve doğrusunun yanlışının olan olduğu bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden ölçümledikçe de o sanatçı olarak çalışamazsınız yani. Şimdi grafik tasarım bölümlerinden mezun oluyoruz. İşte endüstriyel tasarım bölümlerinden de giriyor endüstri. O tarafta biraz daha buraya kayıyor aslında. Ama orada biraz daha sanatçı kimliğimiz şişiriliyor. Ama halbuki burada yaptığımız şey o sanat bakış açısını biraz daha matematiğe dökmek diyebilirim.
Aynen, aynen. Çok teşekkürler Ecem katıldığın için ve hani deneyimlerini paylaştığın için. Umarım ilerleyen dönemde daha güzel böyle farklı lansmanları da duymaya devam ederiz. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim Çağrı. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.